Ayrım 10. Yetişin Çocuklar. Selçuk Şirin. Sayfa 121. 3. Bölüm. Okul Dönemi. Çocuk yetiştirme evde başlar, okulda devam eder. Çocuk yetiştirme evde başlıyor ve çocuğun sorumluluğu ilk başta anne babaya düşüyor. Özellikle ilk 6 yılda. Dolayısıyla gelişim sürecini irdelerken ilk odaklandığımız sistem de aile oluyor. O nedenle bu kitaptaki ilk iki bölüm ev ortamında anne babaların özen göstermesi gereken konulara ayrıldı. Ancak çocukların okula başlamasıyla birlikte ev ortamına ek olarak ikinci bir sistem devreye giriyor. Okulla birlikte çocuk yetiştirme sorumluluğu anne babanın yanında eğitimcilere de düşüyor. Bu geçiş süreci hem yeni fırsatlar hem de yeni sıkıntılar demek. Çocukların okula başlamasıyla birlikte anne babalar belki de ilk defa ciddi bir şekilde ülkedeki eğitim politikasıyla ilgilenmeye başlar. Daha önce görece soyut olan pek çok tartışma bir anda çocuğu okula başlayan anne ve babalar için ciddi bir gündelik meseleye dönüşür. Çünkü özellikle yeni anne babalar biraz da şaşkınlıkla fark ederler ki üzerine titredikleri çocuklarının geleceği artık sadece onların elinde değildir. Çocukların saat kaçta yataktan kalkacağından, kaç yaşında okula başlayacağına, hangi konuları öğreneceğinden, hangi sınavlara hazırlanacağına anne babalar değil, başkaları karar vermektedir. Anne babaların bu kararları etkilemesinin tek yolu, demokratik katılım mekanizmaları ya da sivil toplum kuruluşları vesilesiyle oluyor artık. Bir anne ya da babanın ülkenin eğitim politikalarının belirlenme sürecine katılması sadece yurttaşlık görevi değil, aynı zamanda bir ebeveynlik görevidir. Çocuklarımızın geleceğini evde doğrudan şekillendirmek nasıl ebeveynliğin gereği ise, ülkedeki eğitim sisteminin nasıl olacağını şekillendirmek de ebeveynliğin bir gereğidir. Bu görevi her birimiz önce bilinçli bir seçmen olarak sandıkta yerine getirmek zorundayız. Kim benim çocuğum için daha iyi bir gelecek vaat ediyor? Bilinçli olmaktan kastım ideolojik değil, stratejik olmak. Hangi parti ya da aday çocuklarımızın geleceği için daha iyi politikalar geliştiriyorsa desteği o tarafa vermektir. Pek çok gelişmiş ülkede eğitim politikalarının seçim sonuçlarını değiştirmesinin nedeni işte budur. Bu anlamda bir çocuk yetiştirme kitabında politik tercihlerin yer alması sadece benim kişisel tercihim değil, aynı zamanda bir zorunluluk. İleri demokrasilerde olduğu gibi bizde de çocuk sahibi anne babaların ciddi bir politik güç olması hem ülkemiz hem çocuklarımız için büyük faydalar doğuracak bir gelişmedir. Eğer bizde de bilinçli bir genç ebeveyn kitlesi seçimlerde söz sahibi olursa, politikacıların anne babaların taleplerine duyarsız kalması mümkün olmayacaktır. Bütün bu saydığım nedenlerle gelin önce eğitim sistemini masaya yatıralım. Sonra bu sistemde yapılması gereken öncelikli reform alanlarını belirleyelim. Ardından da bu sisteme rağmen, daha doğrusu bu sistem içinde, çocuklarımızı geleceğe daha iyi hazırlamak için biz anne babalara düşen görevlerin üzerinden geçelim. Bu bağlamda hem okul müfredatı hem de okul dışındaki zamanlar için ödev ve tatilde öğrenme kaybı konusunu detaylı olarak ele alacağız. Daha önceki bölümlerde olduğu gibi amacımız sistematik olarak üzerinde bilimsel anlamda mutabakat oluşan alanlarda anne babalara ve eğitimcilere pratik, somut öneriler sunmak. Ama ilk önce dediğim gibi gelin eğitimi dert edelim. Herkes çocuğunu dert eder. O nedenle bizi birleştirecek tek konu çocuklarımızın geleceği meselesidir. Okullar çocuklarımızı dünyayla rekabete hazırlıyor mu? Eğitim ve çocuklar hakkında her zamankinden daha çok veriye sahibiz. Bu verilerin neredeyse tamamı bizim vergilerimizle ve başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere resmi kurumlar tarafından toplanıyor. Kuşkusuz bu veri setlerinden en önemlisi benim yazılarımı okuyan herkesin artık çok yakından bildiği PISA veri tabanı. Bizimle birlikte 72 farklı ekonomide gerçekleştirilen bu değerlendirmenin iki önemli özelliği var. İlk olarak bu veriler hem ülke içinde geçmişe yönelik bir karşılaştırmaya hem de ülkeler arası kıyaslamaya olanak veriyor. İkinci olarak bu verileri bizzat her ülkenin kendi eğitim bakanlığı topluyor. OECD tarafından geliştirilen PISA, uluslararası bir eğitim değerlendirme sistemi. temel amacı her bir ülkenin 15 yaş grubu gençlerini ne denli iyi eğittiğini ortaya koymak. PISA 3 yılda bir katılımcı ülkeleri ölçüyor. En son yapılan PISA'ya dünya ekonomisinin %90'ını temsil eden ülkeler katıldı. İş gücünün hızla küreselleştiği, üretimin çok coğrafyalı bir yapıya dönüştüğü 21. yüzyıl ekonomisinde bir ülkenin eğitim sistemi yalnızca ülke içi verilerle değerlendirilemez. Rekabetin küresel olduğu yeni yüzyılın performans standardının da küresel olması zorunludur. İşte bu ihtiyaçtan yola çıkarak ekonominin itici gücünün nitelikli ve eğitimli iş gücü olduğunun altını çizen Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı yani OECD, eğitim sistemlerini değerlendirmek amacıyla uluslararası bir eğitim performans endeksi geliştirdi. Kısa adıyla PISA yani The Program for International Student Assessment olarak anılan uluslararası öğrenci değerlendirme programı çıktıları örneklem bazlı verilerle değerlendiriliyor. Günümüzde PISA en güvenilir uluslararası eğitim sistemleri performans değerlendirme endeksi olarak kabul ediliyor. Fen bilgisi, matematik ve okuma becerilerini ölçen PISA'nın en önemli faydası, sonuçlar kamuoyuna açıklandığında tüm dünyada eğitimi bir numaralı gündem maddesi yapması. Karar vericiler, medya ve aileler, ülkelerindeki okulların öğrencileri modern dünyaya ne derece hazırladığı sorusuna PISA verileriyle yanıt arıyor. Peki ne diyor bu veriler? Temel beceriler bakımından yani okuduğunu anlama, fen bilgisi ve matematik alanlarında çocuklarımız akranlarına göre nerede? Aşağıda şimdiye kadar katıldığımız 5 ayrı PISA testi sonucunda dünya sıralamamızı görebilirsiniz. 2003 senesinde 33. sırada olduğumuz fen bilgisi becerisinde en son yapılan PISA sınavında 52. sıraya düşmüşüz. 2003 senesinde 35. sırada başladığımız matematik becerilerinde son yapılan değerlendirmede 49. sıradayız. Son olarak 2003 senesinde 35. sırada olduğumuz okuduğunu anlama becerisinde en son 50. sıraya gerilemişiz. Burada bir tablo var. 2003'ten 2015'e PISA'da Türkiye'nin dünyadaki sıralaması. Fen 2003'te 33, 2006'da 43, 2009'da 43, 2012'de 43 ve 2015'te 52. Matematik 2003'te 35, 2006'da 43, 2009'da 43, 2012'de 44 ve 2015'te 49. Okuma 2003'te 35, 2006'da 37, 2009'da 41, 2012'de 41, 2015'te 50. Birkaç sıra iniş çıkış elbette çok önemli değil. Ancak Türkiye gibi dünyanın 17. büyük ekonomisine sahip olmakla övünen bir ülkenin çocukları en azından ilk 20'de olmayı hak ediyor. Olması gereken hedef ilk 20, hatta ilk 10 iken giderek ilk 50'den uzaklaşıyor olmamız, çocuğunu ve ülkeyi dert eden her anne babayı endişelendirmeli. Endişelendirmeli çünkü çocuk evden ayrıldıktan sonra bu okul sisteminin içinde eğitim alacak. Bu tabloyu değiştirmek her anne babanın birincil ebeveynlik görevi olmalı. Türkiye'de eğitim sisteminin pek çok sorunu var ama bunların başında finansal kaynakların yetersiz olması gelmiyor. Bunu veriler de gösteriyor. Şöyle ki yukarıdaki verileri kapsayan dönemde eğitime ayrılan pay çok ciddi bir şekilde artmış ancak eğitimde kalite azalmış. Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü yani BYEGM tarafından açıklanan rakamlarla Türkiye çalışmasına göre Türkiye'nin eğitime ayrılan bütçesi adı geçen 12 yılda yaklaşık 12 kat artmış. Ancak aynı dönemde dünyayla rekabette giderek daha geriye düşmüşüz. O halde sorun sadece kaynak sorunu değil, sorun eğitimde kaynakların nasıl kullanıldığı ile ilgili. İşte bu noktada karşımıza eğitimde atılması gereken adımlar geliyor. Evet, eğitimde reformdan söz ediyorum. Reform kavramıyla en çok özdeşleşen alanların başında eğitimin gelmesi bir rastlantı değil. Eğitim doğası gereği değişime ayak uydurmak, yani sürekli reform yapmak demektir. Okulların bir amacı çocuklarımızı hayata hazırlamak ise hızlı değişen hayata uyum sağlamak için eğitim sisteminin de sürekli gözden geçirilmesi ve yenilenmesi kaçınılmazdır. O nedenle sizler de birkaç yıl önce Türkiye'deki eğitim reformu tartışmalarına katkı sunmak amacıyla TÜSİAD için hazırladığımız rapordan yola çıkarak 7 maddelik reform önerimi paylaşmak istiyorum. Şirin bir eğitim reform paketi. Türkiye'de eğitimin pek çok sorunu var ama kanımca en can alıcı sorun reform yapma pratiğinin verilerden bağımsız olması. Dünyanın her yerinde eğitim en çok tartışılan ve en çok değiştirilen sektör. İnsan değişiyor, toplum değişiyor. Eğitim de buna göre değişmeli. Önemli olan reformların bu değişimi dikkate alınarak yapılıp yapılmadığı. İşte bu noktada verilere dayalı sistematik reform pratiğine büyük ihtiyaç var. Sorun tespitinden çözüm arayışına, alternatif çözümleri yarıştırmaktan her bir çözümün etkinlik analizine dair her aşamada kararlar verilerle alınmalı. Her akla gelen uçuk fikrin reform diye tüm sisteme uygulanması değil, farklı çözüm önerilerinin pilot uygulamayla yarıştığı, yalnızca sınanmış ve başarısı kanıtlanmış uygulamaların tüm sisteme yayıldığı bir reform anlayışı. 1. Okul öncesi eğitim. Eğitim üzerine yapılan araştırmaların en net sonuçlarından biri okul öncesi eğitimin geri dönüşü en yüksek yatırım olduğu gerçeği. Maalesef bu bizim eğitim sistemimizin en sorunlu olduğu alan. Türkiye okul öncesi eğitime katılımda AB ülkeleri arasında en son sırada yer almakla kalmıyor, bizden sonra gelen ülkelerdeki katılımın yarısına bile ulaşamıyor. Her ile üniversite yerine her mahalleye nitelikli bir okul öncesi eğitim kurumu. Türkiye'nin eğitim reformu öncelikleri içinde en kalıcı sonucu verecek girişim, kaliteli okul öncesi eğitimi tüm ülkede zorunlu kılmaktır. Bunun için okul öncesi eğitim öğretmeni yetiştirmekten müfredat geliştirmeye her alanda ciddi bir yatırım yapılması kaçınılmazdır. Geleceğimiz için eğitim alanında yapılacak en büyük yatırım bu konuda olmalıdır. 2. Öğretmenlik profesyonel bir meslek olmalı. Öğretmenlerin iş yetkinliklerini ve iş tatminlerini arttırmadan herhangi bir eğitim reformunun başarıya ulaşması mümkün değil. Asya ülkeleri ve Finlandiya'nın son yıllarda kaydettiği ekonomik başarının ardında yatan en temel faktör öğretmene yatırım yapılmış olmasıdır. Bu sistemlerde öğretmenlik profesyonel bir meslek olarak tanımlanmış, öğretmen seçimi, eğitimi ve sosyoekonomik statüsü buna göre organize edilmiştir. Mesleğini yürüten her öğretmen için yüksek kaliteli meslek içi eğitim şartı konulmuştur. Ülke olarak eğitime yapacağımız yatırımlarda önceliği teknoloji yerine öğretmene kaydırmak zorundayız. Sonuçta teknolojiyi de kullanan yine aynı öğretmenler olacak. 3. Merkezi yönetimde esneklik. Türkiye PISA'ya katılan ülkeler içinde hem kaynak hem de müfredat belirlemede en merkezi sisteme sahip ülke. Japonya, Güney Kore, Şangay ve Hong Kong gibi PISA'da zirvede olan eğitim sistemlerinde okul yöneticileri ve öğretmenler pek çok alanda karar verici konumda görev yapıyor. Okul yöneticileri başarı kriterlerini belirleyip öğretmen alımlarını yönetiyor. Ders kitaplarını seçip müfredatı çeşitlendirebiliyor. Türkiye'deki sistem ise hali hazırda bütün kararları yerel koşullardan uzak bir şekilde merkezde alıyor. Türkiye gibi büyük bir ülkede tüm kararların merkezden alınması doğal olarak pek çok sorunu çözümsüzlüğe itiyor. Bu anlamda merkezi yönetimin elinde olan bazı yetkilerin okul yönetimlerine aktarılmasının zamanı çoktan geldi. 4. Dezavantajlı öğrencilere küçük sınıflar. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı hem akademik başarıyı hem de öğrencilerin okula olan ilgisini arttıran bir faktör. OECD ülkeleri arasında fakir öğrencilerin sayısı arttıkça sınıfların kalabalıklaştığı tek sistem bize ait. Türkiye OECD ülkelerinin çoğunluğunda olduğu gibi sosyoekonomik açıdan dezavantajlı öğrencilerin gittiği okullarda sınıf mevcudunu düşürmeli ve kişi başına düşen öğretmen oranını arttırmalıdır. Bir başka deyişle dezavantajlı öğrenciye okulda öncelik tanıyan uygulamalara yönelmeliyiz. Bu ancak hem sınıf mevcudunu da iyileştirmeyle hem de kaliteli öğretmenlerin dar gelirli ailelerin gittiği okullara yönlendirilmesiyle mümkün olabilir. 5. Üst seviye beceri eğitimi. Bizim sistem öğrencilere temel becerileri kazandırmak üzerine kurulu. Ancak daha etkin rekabet için orta ve üst düzey becerilerde başarı kaydetmemiz gerekiyor. Matematik, okuma becerileri ve fen alanında PISA testlerinde üstün başarı seviyesini, yani 5. ve 6. düzeyleri yakalayan öğrencilerimizin oranı %6 dolayında. Bu oran OECD ortalamasının yarısı. Bilgi ekonomisinde rekabet etmek için çocuklarımıza ileri derecede matematik, fen ve okuma becerileri kazandırmamız gerekiyor. Bu amaçla eleştirel beceri ve muhakeme yeteneğine öncelik veren yeni bir müfredatı, bu müfredata uygun ulusal sınav sistemini ve elbette bu eğitimi sunacak öğretmen ve okul altyapısını bir reform paketi olarak gündeme almalıyız. Temel becerilerle inovasyon ekonomisinde rekabet etmek mümkün olmayacaktır. 6. STEM seferberliği. PISA verileri içinde ülkemizde bilim, teknoloji ve inovasyonun geleceği açısından en endişe verici sonuç, fen alanında en üst seviyede başarı gösteren öğrencilerimizin neredeyse hiç olmaması. Fen ve matematik alanları bilgi ekonomisinin dinamosu. Bu alanlarda ileri seviyede eğitim veren okullarımızın sayısını ve niteliğini gözden geçirmemiz kaçınılmaz. Tıpkı ABD'deki STEM, yani fen, teknoloji, matematik, mühendislik eğitimi, reform girişiminde olduğu gibi bizim de acil olarak ulusal bir kampanya başlatmamız gerekiyor. Teknolojinin inovasyona dayalı üretimin esas olduğu yeni ekonomide rekabet etmemizin bu alandaki reformların başarısına bağlı olduğunu aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. 7. Sınav yöntemi ve içeriği değişmeli. Ulusal sınavlarımız eğitim sisteminin pusulası görevini yürütüyor ve maalesef bu pusula şu haliyle öğrencileri yanlış yönlendiriyor. Günümüzde tamamen çoktan seçmeli ve temel becerilere dayalı sınavlar, öğrencilerin ezber yeteneklerini ölçmekten öte bir işleve sahip değil. O nedenle eğitim reformunun başarısı, sınavların topyekun gözden geçirilmesine bağlı. Tıpkı PISA'da olduğu gibi açık uçlu sorulara ve muhakeme, eleştirel düşünce gibi üst beceri seviyelerine hitap eden yeni bir ulusal sınav sistemi kurmak zorundayız. Türkiye dünyanın en iyi eğitim sistemini kursa dahi sadece eğitim sistemiyle çocuklarımız yeni ekonomide dünyayla rekabet edecek konuma gelemez. Katma değeri yüksek ekonomide başarılı olmanın yolu elbette beceri sahibi çocuklar yetiştirmekten geçiyor. Ama bununla birlikte bilgiye ulaşmanın önündeki engelleri kaldırmak ve adil rekabet ortamını sağlamak da gerekiyor. Ancak öyle bir ekosistemde bizim çocuklarımız da gelişmiş ülkelerdeki akranları gibi müreffeh bir yaşam için iyi bir başlangıç yapabilirler. Türkiye'nin yeni bir eğitim ve kalkınma hamlesi olacaksa model aramaya gerek yok. Köy enstitülerinden fen liselerine uzanan muazzam bir mirasın üzerinde yaşıyoruz. Geçmişte yaptık, istersek yine yaparız. Nasıl yapacağız? Ben böyle sisteme dair reform hayalleri kurunca ister istemez, "Peki hocam ama biz bu ortamda bütün bunları nasıl yapacağız?" diye içinizden geçirdiğinizi biliyorum. Hemen söyleyeyim, hayal kurarak yapacağız bütün bunları. Zira bu hayallerin peşini bıraktığımız gün bittiğimiz gündür. Koşullar hiçbir zaman hayal kurmak için elverişli değildir. Öyle olsa hayal olmazdı zaten. Büyük hayaller imkansız koşullardan çıkar. Hepimizin çok iyi bildiği ama nedense çabucak da unuttuğu bir tarihi vaka üzerinden anlatayım derdimi. Ben de sizin gibi Atatürk'ün biyografisini defalarca okudum. İlkokul birden itibaren her sene Atatürkçülük ve inkılap tarihi dersleri alan kuşaktanım. Buna rağmen Mustafa Kemal Atatürk deyince beni en çok heyecanlandıran ayrıntıya o derslerin hiçbirinde rastlamadım. Önce bir belgeselde, sonra da birkaç kitapta bulduğum bir küçük ayrıntı bana Mustafa Kemal'i okuduğum her şeyden çok daha iyi tarif etti. Anlatayım, siz de hak vereceksiniz. Darılma ama paşam, sizin de hayalperest taraflarınız var. Her anne babanın, her eğitimcinin çocuk yetiştirirken en çok sahip olması gereken şey geleceğe olan umududur. Ancak o umut olduğu zaman bugün karşılaştığımız zorlukların aşılmaz bir engel olmadığını anlayabiliyoruz. Şimdi gelin yakın tarihimizden bir olayı, tarih kitaplarında çok nadir anlatılan Mazhar Müfit Kansu'nun Atatürk'le beraber kitabında bahsettiği hikayesini hep birlikte hatırlayalım. Olay 1919 yazında Erzurum'da geçmektedir. Topraklarının büyük çoğunluğunu kaybeden, girdiği her savaştan yenilgiyle çıkan bir imparatorluğun subayı bir Anadolu şehrinde gelecek hayalleri kurmaktadır. O yaz ordudaki tüm görevlerinden istifa eden paşa, bir süre sonra idam fermanıyla aranan sivil bir firaridir artık. O serin Erzurum gecesinde paşa oldukça düşüncelidir. Gittikçe ağırlaşan işgal şartları ve memleketin siyasi durumu karşısında maddi ve manevi sorumluluk, bir vatanın ve ulusun sorumluluğu omuzlarına yüklenmiştir. Koşullar hayal kurmak için namüsaittir. Paşa kendisini ziyarete gelen arkadaşı Mazhar Müfit Kansu'yu yanına çağırır. Mazhar, not defterin yanında mı?
Hayır paşam.
Zahmet olacak ama bir merdiveni inip çıkacaksın, al gel.
Şafak sökmek üzeredir. Mazhar Müfit hemen aşağı inip not defterini getirir. Paşa Mazhar Müfit'in defterine günü gününe her hadiseyi not edişine hem memnun olur hem de latife etmekten kendisini alıkoyamaz. Kalem mahsus müdürü Süreyya Bey'e döner.
Hafızalarımız zayıfladığı zaman Mazhar Müfit'in defteri çok işimize yarayacaklar. Sonra Mazhar Müfit'e döner. Ama Mazhar, bu defterin bu yaprağını kimseye göstermeyeceksin. Sonuna kadar mahrem kalacak. Bir ben, bir Süreyya, bir de sen bileceksin. Şartım bu.
Buna emin olabilirsiniz paşam.
Öyleyse önce tarih koy. Mazhar Müfit tarihi yazar. 7-8 Temmuz 1919 sabaha karşı. Pekala, yaz. Zaferden sonra şekli hükümet cumhuriyet olacaktır. Gece uzadıkça lise de uzar. Paşanın hayalleri karşısında gayri ihtiyari kalemi elinden düşüren Mazhar Müfit paşaya döner.
Darılma ama paşam, sizin de hayalperest taraflarınız var.
Diyeceğim odur ki sevgili okur, eğer Mustafa Kemal o yokluk içinde ayakları yere basmayan hayaller kurduysa, bizim bugün elimizdeki bunca olanakla karamsar olmaya, yeni hayaller kurmaktan kaçınmaya hakkımız yok. O nedenle gelin çocuklarımız için ayakları yere basmayan hayaller kuralım. Evde, okulda, mahallede bu yeni hayallerde birbirimizi bulalım. Dipnot: Mazhar Müfit Kansu, Atatürk'le beraber. Ankara, Türk Tarih Kurumu Basım Evi, 1997, sayfa 130.
10. ayrımın sonu, sayfa 135.